Ayrım 27, 9, Can Manay. Sıyrılan derisinin altından parça parça gözüken et önemli değildi. Ama yüzük parmağını bileğine bağlayan kemiğin ucu derisinden çıkmak üzereydi. Gecenin karanlığında bile belliydi. Yanlış atmıştı bu son yumruğu. Adamı yere yıkmıştı ama kemiğini de kesin kırmıştı. Çıldırdı Can. Suratından akan kanın etkisiyle önünü göremeyen adama tekme atmaya başladı. Adam bedenini sürüyüp geri çekilip arabanın kapısını açmaya çalışıyordu. Can ayak kapısının topuğunu kullanmaya karar vermişti ki arkasından birinin onu tuttuğunu fark etti. Etrafını bir anda saran eller onu adamdan uzaklaştırdılar. Ellerin sahibine döndü hiddetle. Polis olduğunu görünce dişlerini sıktı. Geçen haftalarda saldırdığı iki polisi susturmak için zaten ciddi para ödemişti. Bir üçüncüsüne yeri yoktu. Sustu. Sakinleşmek için elleriyle saçını karıştırırken sanki biraz önce yerdeki adamı tekmeleyen vahşi kendisi değilmiş gibi sempatikleşti. Gülümsemesini taktı suratına. Polise "Tamam tamam, bir anlaşmazlık oldu ama bitti" dedi. Diğer polisin yerden kaldırdığı adama yürüdü. Adam gardını alırken polis hemen araya girdi ama Can "Yok yok, el sıkışmaya geldim" dedi sakince ve gülümseyerek. Polisler Can'ın kim olduğunu biliyorlardı. Adamın arasına giren polis suratına bakıp şaşkınlıkla "Ne oldu Can Bey?" dedi. Gerçekten de ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Can Manay'ı böyle çıldırtan şeyi merak ediyorlardı. Adam yırtılan gömleğinin parçasını kaşına bastırırken Can önünde dikilen polisin gözlerinin içine dümdüz baktı. Gülümsemesi iyice büyüdü. "Sen bir izin versen ben de beyefendiyle konuşsam" dedi. Ciddileşip polisin suratına bakarak dikkatle bekledi. Polis tetikte kenara çekildi, temkinliydi. Adam önünden çekilen polisin ardından kendisine yaklaşan Can Manay'ı ancak fark edince hemen iki adım geriye atıp arabaya yapıştı. "Ne yapıyorsunuz? Tutsanıza bu manyağı!" diye bağırdı. Ama Can Manay gayet sakindi. Adama daha fazla yaklaşmadan elini uzattı. Suratındaki gülümsemenin fark edilmesini bekledi. Adam Can Manay'ın gülümsemesini gördü ama hızlı gitmediği için korna çaldığı bu delinin arabayı yolun ortasında aniden durdurup kendi arabasına saldırmasından, kendisini arabadan çekip tekme tokat girmesinden sonra Can Manay ne yaparsa yapsın onun dostluğuna inanamazdı. Resmen deliydi. Can eli havada bir süre bekledikten sonra "Seni biri sandım, bana hayatımın en büyük kötülüğünü yapan biri" dedi. Susup adamın söylediklerini hazmetmesini bekledi. "Şimdi fark ettim ki o değilsin. Nasıl özür dilesem az. Kendimi deli gibi hissediyorum" derken kızaran gözleri acı doluydu. "Ama o adamın bana ne yaptığını bilsen bana asla kızmazdın" diye ekledi. Adam Can Manay'a kötülük yapanı önce merak etti. Sonra o kötü adamdan nefret etti. Zavallı Can Manay. Her tarafı yara bereydi. Adamın içindeki öfke acımaya, acıma anlayışa, anlayış sevgiye dönüştü. Kendisine uzatılan eli sıktı. Can Manay ise elinin sıkılmasından gelen acıyı bastırıp onu kendine çekti. Sıkıca sarıldı kulağına. "Hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Özür dilerim" dedi ve sarılmayı bırakıp adamdan bir adım geriye uzaklaşıp suratına bakarak "Bugün hayatımı kurtardın dostum" dedi. Can Manay olay yerinden uzaklaşırken iki polis ve biraz önce suratını dağıttığı adam kendisine el sallıyordu. Ne gidecek yeri ne de yola koyulmaktan başka çaresi vardı. Artık sinirini kontrol altına alması gerektiğini de biliyordu. Bir kişiyle davalık olmuştu. 8 kişiyi susturmak için ciddi para vermek zorunda kalmıştı. Özellikle hastasını dövmesi tam bir skandaldı. Ama neyse ki kimse duymamıştı. Çünkü 2 yıldır müşterisi olan adamın o kadar çok sırrını biliyordu ki şikayetçi olursa basına sızdıracağına yemin etmişti. Şimdilik susturmuştu yaraladıklarını. Ama böyle devam edemezdi. Sokakta insanlarla yumruklaşan bir psikoloğu sistem asla kabul etmezdi. Eli ağrımaya başlamıştı. Vücudundaki adrenalin azalmış olmalıydı. Terden ıslanan saçlarının ıslaklığı soğukluğa dönüşmüştü. Arabanın kaloriferini açarken müziği de açtı. Terapi için Etin'in hazırladığı CD çalmaya başladı. Sıradaki şarkı Chopin'in Prelude in E minor'du. Biraz önce dövdüğü adamın korna çaldığı sırada bölünen düşüncesi geldi aklına. Sahip olduğu her şeyi alıp giden Duru'nun dans edişiydi o düşünce. Olmadık zamanlarda kendini hatırlatan, unutmak için ne yaparsa yapsın beyninin derinliklerinden, bu düşünceyi hapsetmeye çalıştığı yerden önüne gelen her engeli parçalayarak çıkıp geliyordu o görüntü, Duru. Beyaz teni, gülüşü, can değişi, ayağını gaza dayayıp arabanın direksiyonunu bıraktı Can. Geriye yaslandı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ama ağlamıyordu. Ağlamayacak kadar çaresizdi çünkü. Araba hafifçe karşı şeride doğru kayarken gözlerini kapattı. O düşüncenin götürdüğü yere gitti. Duru'yu o ilk gördüğü bahçeye. Aniden ve ısrarlı çalan güçlü korna sesi sikti Can'ı düşüncesinden. Hayatta kalmak için dizayn edilmiş ve bu konuda epey becerikli bedeni silkelendi, kendine geldi. Önce direksiyonu kavradı elleri, çevirdi. Sonra daha da gaza basıp çarpışmak üzere olduğu kamyonu teğet geçerek kendi şeridine geri girdi. Gecenin sakin trafiğinde kendisine korna çalan arabalara bağırıp küfrederek sakinleşti. Ölemezdi. Ölemeyecek kadar öfkeliydi. Kendini Cansu'nun evinin önünde buldu. Güvenliğe yanaştığında güvenlik aldığı talimatı kibar bir şekilde ona iletti. Cansu Hanım son çıkardığı rezaletten sonra onu görmek istemiyordu. En son Cansu'yu gördüğünde kadının tüm çabalarına rağmen ereksiyon olamamış, sonra da evde etrafında ne varsa kırıp dökmüştü, Cansu dahil. Umursamadı Can, penceresinin başında bekleyen güvenliğe gülüp, "Bu dünyada orospudan bol ne var?" dedi. Arabasını döndürüp gitti. Kendi beyninin içinde kaybolmak üzereydi. Bedenine farkındalık yükleyecek bir şeyler yaşamazsa kendine gelemeyecekti. Televizyondaki programlardan birinde hosteslik yapan ve kendisini tapan kız geldi aklına. Kızı aradı, uzun uzun çaldırdı. Kız uykulu bir sesle telefonu açtığında aramanın sekreteri düşmüş olacağını düşündü. Bir an inanamadı. Ama kız, "Can Bey siz misiniz?" deyince onu hemen görmek istediğini söyledi. Yarım saat sonra kızın evindeydi. Evden çıkması da yarım saat sürdü. Çünkü sertleşip kızı bir türlü beceremedi. İçinde büyüyen öfke orada patlamasın diye çıktı evden. Kızın jenital kıllarından tiksindiğini söyleyerek. Genç bir kadına kendini çirkin ve istenmez hissettirmek, erkeği baştan çıkaramadığını ona yüklemek, olası dedikoduları engellerdi. Etiyle konuşmak istedi. İsteği bir ihtiyaç gibi büyüdü içinde. Ama epey hastaydı eti. Canı ayıracak gücü kalmamıştı. Ve onun evine gitmesi, oğluyla karşı karşıya gelecek herhangi bir durum yaratması imkansızdı. Aralarındaki en çiğnenmez anlaşmaydı bu. Arabayla etrafta dolaştıktan sonra kendini yine kliniğin önünde buldu. Hemen hemen her gece buraya gelir olmuştu. Eli ciddi ağrıyordu. Dikiz aynasından suratına baktı. Zaten önceki morluklarla lekelenmiş yüzündeki yeni yaralar kıpkırmızıydı. Umursamadı. Nasılsa program yapmıyordu artık. Seans da yapmıyordu. Böyle giderse birkaç sene içinde klinik binasını satacağını bilerek indi arabadan. Umrunda bile değildi. Selamsız sabahsız içeri girdi. Kendisini görmezden gelen güvenlikçilerin önünden geçip asansöre bindi. Üstü başı kirlenmiş, eşofmanın yakası yırtılmıştı. Elindeki kemik derisini zorluyordu. Parmağıyla kemiği bastırıp acıttı. Acımaktan başka çaresi kalmamıştı yaşadığını hissetmek için. Odasına çıktı, banyosuna girip elini bankonun üzerine koydu. Kırılan kemiği düzeltti. Yaranın her siniri beyninin her nöronuna acı sinyalleri gönderdi. Dişlerini sıkarak kendi etrafında döndü. Nefesini tutup acının hafiflemesini bekledi. Eşofmanın altını indirdi ve daha önceki kavgalardan birinde zedelenen tendonuna sardığı bandı çıkardı bacağından. Eline sardı. Parmaklarını sabitledi. Odasına geçtiğinde 120 senelik Lagavulin'i dikti kafasına. Bedenini koltuğuna bıraktı, çekmeceyi açıp bir sürü hapın içinden bir tane seçti ve viskiden aldığı yudumla yuttu. 10. Bilge. Kafeste gibi hissediyordu Bilge. Bedeninin içinde bir kafeste. Zamanın her şeyin çaresi olduğunu söylüyorlardı. Belki Hissedilenlerin etkisini azaltmakta etkiliydi zaman, ama bedeni öldürdüğü için ancak bir çare olabilirdi. İçinde kendini hapiste hissettiği bedenine baktı uzandığı yatakta. Ellerini kaldırdı, inceledi. Gözü elinin uzağındaki masanın üstündeki yarısı yere sarkmış gazeteye kaydı. Ters duran gazetenin manşetinde özgürlük yazıyordu. Zamana tabi yaşayan bir varlık nasıl özgür olduğunu düşünebilirdi. Her saniye bir hücremiz son nefesini veriyor, evrenin siyahlığına ait oluyordu. Belki de hiç yaşamıyorduk diye düşünüp gözlerini kapattı Bilge. Var olmadığını düşündü. Ama zaten düşündüğü için vardı. Nefes aldığı için değil ki, gözlerini açtı. Saat sabahın 5'ine varmaktaydı. Uykusuzluk hayatının parçasıydı artık. Rüyalarına girip kabuslarla uyanmasına neden olan Murat'ın görüntüleri artık o kadar kazınmıştı ki beynine, gözlerini kapadığında bile görür olmuştu. Murat'ın varlığıyla başlayan hayalleri yokluğuyla kabusa dönüşüyordu. Uyumak sadece bir kabustu, her zamanki uykusuzlukta. Yatağından kalktı Bilge, salona gidip dolandı. Yatağa dönmeyecekti. O yatak artık sadece uyumadan gözlerin tavana diktiği anların şahidiydi. Koltuğa oturdu, burada uyuyakalacağını ve doğrunun onu saat 6'da uyandıracağını biliyordu. Bu kadar az uyuyarak hala nasıl hayatta kaldığını bilmiyordu. Her sabahki gibi doğru 6'da geldi, Bilge onu giydirdi, besledi, 6.30'da gelen servise bindirdi ve işe gitti. Cam manay da iyi değildi, müşteriler yoktu artık. Program da iptaldi, çalışanların birçoğu işten çıkartılmıştı. Yakında kendi işine sıra geleceğini biliyordu. Duru'nun gidişiyle cam manay yok olmuştu. Kimse onu görmüyordu. Bilge o tuhaf gecenin ardından bir kez görmüştü onu. Sabahın köründe işe gittiği günlerden birinde, kendi odasına girdiğinde kendi koltuğunda uyurken bulmuştu. Ne yapması gerektiğini düşünürken Can Manay uyanmış, ayağa kalkıp o derin siyah gözleriyle birkaç saniye dümdüz Bilge'ye baktıktan sonra çekip gitmişti. Ofise vardığında Can Manay'ın gelip gelmediğini sordu. Güvenlik nöbeti biraz önce devralmıştı. Bilge'den başka kimsenin henüz gelmediğini söylediler. Huzurla bindi Bilge asansöre. Eşyalarını odasına bırakıp dosya arabasını aldı. Can Manay'ın ofisindeki eski dosyaları ayıklamasını istemişti Zeynep. 11. Can Manay. Gözünün üstünde parlayan güneşle uyandı. Kaykıldığı sandalyesinde toparlandı. Sabah güneşinin bu açısı yüzünden bu katta ve bu perspektifte dizayn ettirmişti odasını. Ama şimdi pişmandı. Perdeleri kapatan kumandayı aradı, bulamayınca yoluna çıkan birkaç parça eşyayı tekmeledi ve perdeleri eliyle kapattı. O da kapkaranlık olmuştu. Saat ise 7:10'du. Odanın karanlığında yolunu bulup bir zamanlar müşterilerini oturtturduğu dünyanın en rahat koltuğuna uzandı. Uyumakta kararlıydı ama kapısı açılmış ve koridordan içeri akan ışık odayı aydınlatmıştı. Can gözlerini araladığında beceriksizce yolunu bulmaya çalışan Bilge'yi fark etti. Bu kamburu nerede olsa tanırdı. Elindeki dosya arabasını karanlık odaya sokmaya çalışıyordu. Nereden yakıldığını bilmediği ışığı ararken. Tabii ki bulamadı. Perdelere ulaşmak için koltuğun yanından geçerken bileğinden kavradı onu Can. Bilge'nin çığlığıyla karanlığın bir parçasıymış gibi hareket eden Can'ın bedeni sanki birleştiler. Can ayağa kalktı. Bilge'nin önüne dikilip onun sağ bileğini sıkıca tutarken mırıldandı. Ne arıyorsun burada? Bilge Can'ın alkol kokan nefesini suratında hissederken dosyaları almaya geldim dedi sesinin titremesini önleyemeden. Can fısıldadı. Sabahın 7'sinde mi? Burada olduğunuzu bilmiyordum, affedersiniz dedi Bilge. Ve geriye bir adım atıp dönüp gitmek istedi ama Can bileğini bırakmadı. Onu kendisine çekti yine. Bu sefer daha da yakınlardı. Bilge ilk defa kafasını kaldırıp Can'a bakmak zorunda kaldı. Koridordan giren ışığın bir parçası günler önceden morarmış ve yeşile dönen gözünün kenarına düşüyordu. Lekeye dönüşmüş yaranın yanında yenileri de vardı. Ama Can Manay'ın siyah, derin, sabit gözlerindeki yara en dayanılmazıydı. Kendi yaşadığı acıdan çok daha derindi acısı. Çünkü kendisi gibi hayalini kurduğu bir şeyi değil, sahip olduğu bir hayali kaybetmişti. Can bir adım daha atıp iyice yaklaştı Bilge'ye ve derin bir nefesle kokladı onu. Sonra mırıldandı. "Bu sürdüğün ne?" "Lavanta değil," diye bağırmak istedi Bilge. Lavantalı hiçbir şey kullanmıyordu artık. Yemin edebilirdi. Tedirgin, "Şampuan sanırım," dedi. Can bir adım geri çekildi ve bir an sonra bıraktı Bilge'nin bileğini. Bilge bileğini ovuşturmak istiyordu ama yapmadı. Can'ı kızdırabileceğini düşündü. Can kendini yine koltuğa bırakırken, "Konuşmak istiyorum," dedi. Bilge şoktaydı, yutkundu. Bu karanlıkta etrafında ne olduğunu bile bilemezken konuşamazdı. Tereddüt içinde, temkinli, "Önce perdeleri açabilir miyim?" diye sordu. Can birkaç saniye cevap vermedi, sonra "Sadece bir kısmını," dedi. Bilge içeri sadece biraz ışığın girmesini sağlayacak kadar araladı perdeleri. Can kaykıldığı yerden kapıyı kapatmasını buyurdu ve Bilge kapıyı kapattı. Kapının önünde dikildi öylece. Odadaki objeler seçilse de oda hala karanlık sayılırdı. Keşke perdeyi biraz daha aralasaydı diye düşünürken Can, "Otur," diye mırıldandı. Bilge kapıya yakın olan koltuğa oturdu. Can, "Buraya," diyerek hemen karşısındaki koltuğu gösterdi. Bilge sakince o koltuğa geçti. Otururken yapması gereken işler olduğunu söylemeye çalıştı ama Can, "Şşş," diyerek susturdu. Can galiba gözlerini kapamıştı. Pek seçilmiyordu ama ellerini göğsünün önünde birleştirdiği kesindi. Bilge poposunun ucunda oturdu koltuğa. Can Manay, "Geriye yaslan," diye buyurdu. Gözleri kapalı olmasına rağmen. Bilge geriye yaslandı. Odadan koşup çıkmak isterken. Can konuşana kadar sessiz kalmaya karar vermişti ama Can'ın sorusu onu iyice sessizleştirdi. "Bakire misin?" Bilge kapıya baktı gayri ihtiyarı. "Can, değilsin," dedi sakince. Bilge konuşmanın daha ne kadar tuhaflaşabileceğini hesaplamaya çalıştı ama söz konusu Can Manay olunca olasılıklar sınırsızdı. "Can, Murat mıydı?" diye mırıldandı. Bilge ayağa kalkıp çıkmaya karar vermişti. Burada oturup Can Manay ile bunları konuşmayacaktı. Ayağa kalkmak için öne geldiğinde Can Manay çeviklikle doğruldu koltuktan. Öyle hızlı bir doğruluştu ki bu, Bilge sıçradı. Can Manay doğrulduğu yerde Bilge'ye bakıp, "Niye böylesin?" diye sordu. Ciddiydi. Bilge sadece "Nasıl?" diyebildi. Can gözlerini kısıp dikkatle baktı. Elindeki sargıyı açarken bakışını Bilge'den alamadan, "Kafeste gibi garip, sınırlandırılmış," dedi. Bilge'nin yaraya gözü kaydı. Odanın loşluğunda pek bir şey göremiyordu ama acayip şiştiği kesindi. Bilge'nin dikkatinin eline kaydığını fark eder etmez yine sargıyı sardı Can. Hiçbir şey hissetmiyordu acıdan başka, her anlamda. Diğer elini havada şaklatıp Bilge'nin şişkin eline odaklanmış bakışını karşıladı. Bilge şokta, "Kötü görünüyor, hastaneye gitmelisiniz," dedi. Can kahkahalarla güldü, ayağa kalkıp sinirli gülmesinin geçmesini bekledi. Sonra pat diye Bilge'nin yanına oturdu. Kolunu koltuğun sırtına koyup vücuduyla Bilge'ye döndü. Ciddileşip gözlerini kısarak ona yaklaştı. "Neden böylesin?" diye sordu yine. Can Manay kendinde değildi. Yaşadığı travmanın üstüne travmalar eklemiş, çığa dönüşen bir kar topu gibi kendi ağırlığından habersiz yuvarlanıyordu. Yoluna çıkan ne varsa önüne katıp sürüklercesine. Ciddi yardıma ihtiyacı vardı ama yardıma bu derece ihtiyaç duyar hale gelmiş birine yardım edilemezdi de. Can kızı yakından incelerken karar verdi. Bu kızı çekici falan bulmuyordu. Habire deterjan tadında kokan biri nasıl çekici olabilirdi ki? Üstelik o büyük pamuklu donunu da görür gibiydi. Can suyu bile beceremezken bu tuhaf kıza erekte olması tam bir mucize olurdu. Ama hayatında öyle bir yere varmıştı ki bu tuhaf kızı kurcalamak, hastaneye gidip eline baktırmak ya da arabaya atlayıp etrafta dolanmaktan başka yapabileceği bir şey kalmamıştı. Biraz bu kızı kurcalayacak, sonra arabayla dolanacak, acısı dayanılamaz hale gelince de hastaneye gidecekti. Boğazına kadar iliklenmiş gömleğine ve yine sıkıca toplanmış saçlarına baktı alaycı bir şekilde ve suratına yayılan alaycı gülümsemenin eşliğinde, "Sevişelim mi?" dedi. Böylesine akıllı, böylesine ne yaptığını bilen biri nasıl olmuştu da böylesine devrilmişti? Devrilmiş kalkamıyordu. Kendi ağırlığının altında ezilen bir dev gibi. Bilge'nin gözleri doldu. Can sessizlikte tam sıkılmak üzereydi ki kızın gözlerinden akan yaşları gördü. Odanın karanlığında parlıyorlardı. Ağladığını anlaması saniyelerini aldı. Ama gözyaşlarıyla birlikte hıçkırıklar geldi. Can hissettiği karmaşayı durduramadı. Bilge'nin ağlaması beklemediği bir şeydi. Ciddileşti. Bakışları dondu. Kızın ağlamasındaki samimiyet de kayboldu. Sadece mırıldanabildi. "Ne oldu?" dedi. Bilge kafasını kaldırıp dümdüz baktı Can'a. Ağlamaktan dolayı iş çekerken cevapladı. "Herkes yıkılıyor, siz bile. Yaşamaktan nefret ediyorum." Can baka kaldı Bilge'ye. Ne kadar da haklıydı her kelimesinde. Gözleri dondu. Sonra ince yaşlar akmaya başladı. Bilge'nin ağlamasını kamufle olarak Can Manay'da sessizce ağladı. Bilge hastaneye gitmeleri gerektiğini söyleyene kadar kendi köşelerinde ağladılar. Sonra konuşmadan, birbirlerine hiç bakmadan aşağıya inip güvenliğin önünden geçtiler. Can arabasına doğru yöneldi ama Bilge ona bakmadan kendi arabasına yürüdü. Yan koltuğun kapısını açık bırakıp şoför koltuğuna geçti. Can Manay bir an tereddüt ettikten sonra Bilge'nin arabasına bindi. Yine hiç konuşmadan ve birbirlerine bakmadan yola koyuldular. O gün Can Manay iki şey öğrendi. Başkasının çektiği acının ne kadar da rahatlatıcı olabildiğini ve Bilge'nin çok hızlı araba kullandığını. 12. Bilge. Şaşkındı Bilge, çok şaşkın. Önce Can Manay'ın kendisine yaklaşmasına şaşkındı, sonra onunla ağladığına. Ama daha çok onca ağlamadan sonra hastaneye yanaştığı anda Can'ın bir diktatör gibi sertleşip soğuklaşmasına, Bilge'yi yanında istemeyip evinin anahtarını vererek kendisine getirilmesini istediği eşyaları sıralamasına. Epey şaşkındı Bilge. Birazdan Can Manay'ın evine girecek olmasına, eve girdikten sonra da harabeye dönmüş evin o korkunç durumuna. Eşyalar parçalanmış, bahçe kapısının camları kırılmış, camlara takılan perdeler yer yer yırtılmış. Şaşkınlığını üzerinden atıp Manay'ın her şeyi kaybediyor olabilmesi ihtimaline karşılık hemen kafasını öneyip kendisine anlatıldığı gibi yatak odasını buldu. Kıyafet odasına girdi ve istenilen kıyafetleri söylenen çantaya koydu. Manay çorap istemeyi unutmuştu, onu ekledi. Diş fırçası ve macunun da alması gerektiğini inisiyatif kullanıp karar verirken helikopterin sesi yankılandı. Ne olduğunu anlamak için salona yürüdü hızla. Bahçeye çıktığında evin üstüne konmak üzere olan helikopteri gördü. Hemen içeri geçip Zeynep'i aramaya karar vermişti ki güm güm diye kapı çaldı. Koşarak kapıya gitti Bilge. Delikten baktı, şok içinde aceleyle kapıyı açtı. Gelen Can Manay'dı. Elinde değiştirilmiş uyduruk sargıyla içeri girdi Can Manay. Telaşla Bilge'yi geçip yatak odasına ilerlerken buyurdu. Gel. Bilge aceleyle takip etti onu. Peşinden kıyafet odasına girdiğinde hemen dışarı çıkıp arkasını döndü. Can Manay çırılçıplak soyunmuştu. Daha da uzaklaşmak için ilerlediğinde Manay tekrar çağırdı. Bana yardım et. Bilge kafasını diğer tarafa çevirip Manay'ın gösterdiği gömleği aldı. Giymesine yardım etti. Sonra pantolonu ayaklarından geçirip yukarı çekmesini ona bıraktı. Manay giyinir giyinmez birkaç parça eşyasını alıp kendisine şaşkın bakan Bilge'nin yanından fırtına gibi geçip gitti. Evin arka tarafında kalan ve çatıya çıkan merdivenleri tırmandığında Bilge peşinden gitmeye karar verdi ama Manay kapıyı açtığında çalışan helikopterin gürültüsü yayıldı eve. İçeri giren rüzgar hissedildi. Bilge merdivenlerin dibinde Manay'ın gidişini izledi. Helikopter havalandığında Bilge dışarı çıktı. Manay'a kırık elini bile unutturan şeyin ne olduğunu merak ederek uzaklaşan helikopterin ardından baka kaldı.